Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم.
Mallarını Allah yolunda İnfak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan, bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah, ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Tir 1400, Hicri Kameri 29 Zilhicce 1442 ve Miladi Takvimle 20 Temmuz 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, bugün Türkiye'nin de aralarında olan bazı Müslüman ülkelerde Kurban Bayramı, bu vesileyle İslam dünyasını kutluyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İlahi Rahmetin Yağışı Arefe ve Ayetullah Hamene'nin İran'ın Başarılarında Yeri adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi yayınladığı hac mesajında başı Amerika olmak üzere saldırgan güçlere karşı direnmeyi hac merasiminin en büyük mesajlarından biri olarak niteledi. Hüseyin Ekberi Afganistan'daki güvensizliğin nedeni Amerikalılar dedi. Grossi Viyana görüşmelerinin askıya alınması ajansı olumsuz bir duruma soktu dedi. Street Journal gazetesi Amerika, İran'a karşı yeni yaptırımlar peşinde yazdı. Erdoğan, Türkiye'nin aşıyı yıl sonuna kadar üreteceğini bildirdi. Bağdat'taki kanlı terör saldırısını IŞİD terör örgütü üstlendi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine, Hicri Şemsi 1400 yılı hac merasimi ile ilgili dünyadaki Müslümanlar için bir mesaj yayınladı. Hac farizasının yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamine, hac menasikinin taşıdığı mesajların önemine değinerek, başta Amerika olmak üzere saldırgan güçlere karşı direnmeyi bu merasimin büyük mesajlarından biri olarak değerlendirdi. İslam İnkılabı rehberinin kaleme aldığı mesajında şu ifadelere yer verildi. Bu yılda İslam ümmeti büyük hac nimetinden mahrum kaldı ve şevk dolu kalpler Rahman ve Rahim Allah'ın insanlar için kurduğu şerefli evindeki ziyafete katılmayı üzülerek kaybetti. Bu da İslam ümmetinin tarihinde parlak bir geleceğe yol açabilecek diğer başarılı sınavlardan biridir. Önemli olan haccın gerçek şekliyle Müslümanların kalplerinde ve ruhlarında yaşaması ve bu menasikin taşıdığı mesajların küçümsememesidir. Bugün büyük bir nüfusa, geniş bir toprağa, sayısız doğal kaynağa ve uyanık millete sahip olan İslam müntesipleri olarak imkanlarımız ile geleceği şekillendirmeliyiz. Son 150 yılda birkaç istisna dışında Müslüman milletler ülkelerinin ve hükümetlerinin kaderlerini belirlemekte hiçbir rol oynamamış ve tamamıyla saldırgan batılı hükümetlerin politikalarına tabi kalarak onların açgözlülüğü, müdahalesi ve kötülüğüne maruz kalmıştır. Günümüzde bazı ülkelerin bilim alanında geri kalması ve siyasi bağımlılığı onların yetersizliklerinin bir sonucudur. İslam İnkılabı rehberi mesajının devamında şöyle dedi: "Emperyalizm dünyasını endişelendiren İran, herkesi direnişe çağırıyor. Amerika ve diğer saldırgan güçlerin müdahalesine ve kötülüğüne direnmek ve İslami öğretilere dayanarak İslam dünyasının geleceğini kontrol altına almak. Doğal olarak Amerika ve müttefikleri direniş başlığına hassastır ve İslami direniş cephesi ile düşmanlığa kalkmıştır. Bölgedeki bazı devletlerin onlara eşlik etmesi de bu düşmanlıkların devamını gösteren acı bir gerçektir."
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, İslam ülkeleri sağlık bakanlarına gönderdiği mesajda Kurban Bayramı'nı tebrik etti. İran Sağlık Bakanı, İslam ülkelerin sağlık bakanlarına gönderdiği mesajda İslam ülkelerinin çoğunun bu yılda Kurban Bayramı'nda geçen yıl olduğu gibi pandemiyle mücadele içinde olduğunu bildirdi. Nemeki mesajında bu ölümcül hastalığı kontrol etmek ve kontrol altına almak ve bu küresel krizin üstesinden gelmek, İslam ülkelerinin her zamankinden daha fazla birlik olması, kendi aralarında dayanıştırmayı arttırması, başta Müslüman milletler olmak üzere dünya insanlarına sağlık ve refah getirmesi gerekiyor, dedi. İran Sağlık Bakanı, bu büyük bayram sayesinde korona ile mücadelede ülkelerin ortak çabalarının etkili sonuçlar doğurmasını ve İslam ümmetinin sağlığının daha üst düzeye çıkarılmasını ümit etti.
Dünya İslami Uyanış Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Ekberi, "Amerikalılar Afganistan'da güvensizlik peşindeler fakat Afganistan'da ayrılmalarının bu ülkede savaş ve güvensizliğe yol açtığı düşüncesini dayatmaya çalışıyorlar," dedi. Hüseyin Ekberi, İran Pres Ajansı'na verdiği demeçte, "İran İslam Cumhuriyeti, İslam İnkılabı'nın başlangıcından bu yana oluşturduğu ilkeler politikasına dayanarak mazlum milletleri savundu ve Afganistan halkının yanında oldu," dedi. Dünya İslami Uyanış Asamblesi Genel Sekreter Yardımcısı ayrıca şunları söyledi: "İran İslam Cumhuriyeti mazlum milletleri destekleme konusundaki tutarlı ve ilkeli politikasına dayanarak Afgan halkının kararını ve bu halkların çıkarlarını her zaman desteklemiştir. Afganistan'da huzuru sağlamanın tek yolu barışı tesis etmektir ve barışı sağlamanın tek yolu müzakeredir," diyen Ekberi, 20 yıllık işgalin ardından Afganistan'dan kaçmak zorunda kalan Amerikalılar, "Şimdi Afganistan'da savaş ve güvensizlik peşinde koşuyor ve Afganistan'daki güvensizlik komşu ülkeleri olumsuz etkiliyor," dedi. Ekberi, "Komşu ülkeler ne kadar refah ve güvensizlikten komşu ülkeler ne kadar refah ve güvenlikten yararlanırsa İran'ın güvenliği üzerinde de olumlu bir etkisi olacaktır. Ancak Afganistan'dan kaçtıktan sonra Amerikalılar savaşı tırmandırmaya çalışıyor ve ayrılmalarının bölgede savaş ve güvensizliğe neden olacağını öne sürüyorlar," dedi. Dünya İslami Uyanış Asamblesi Genel Sekreter Yardımcısı, "İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejisi Afganistan'da savaş olmaması ve huzura erişmenin tek yolu barıştır," dedi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İran Ofisi Başkanı Ivo Firisan, İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin Afganistan vatandaşlarına hizmetlerini övdü. İRNA Ajansı'na göre dün İran'ın doğusundaki Horasan Rezervi eyaletine bağlı Tayvan şehrine yaptığı ziyaret kapsamında ve Dugaran geçidinde inceleme sırasında konuşan Ivo Firisan, İran'daki tüm kurum ve uluslararası kuruluşların Afganistan'daki gerçeklerin ve gelişmelerin peşinde olduklarını belirterek, Afganistan'daki iç savaş ve diğer dönemlerde başta İran olmak üzere bazı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar Afgan halkına değerli hizmetler sunmuştur, dedi. Birleşmiş Milletler yetkilisi, bütün uluslararası kuruluşların çabalarıyla Afganistan'a barış ve huzurun geri dönmesini ve bu ülkede bir daha talihsiz olaylar görmemeyi umuyoruz, dedi. İran'daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi Başkanı ayrıca şöyle dedi: "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcileri, yabancı uyruklara daha fazla arzu edilen hizmetler sunmak için olumlu adımlar atmaya çalışıyorlar.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun stratejik deniz birlikleri St. Petersburg'daki Rus donanma günü geçit törenine katılacak. İRNA'ya göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçiliği pazartesi günü yaptığı duyuruda İran Donanması Komutanı Tu Amiral Hüseyin Hanzade'nin İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali ile birlikte 25 Temmuz 2020'de St. Petersburg'da Rus Donanması geçit törenine katılacağını bildirdi. Habere göre Tu General Hanzade tören kapsamında üst düzey Rus askeri ve savunma yetkilileri ve katılımcı ülkelerdeki mevkitaşlarıyla da bir araya gelecek. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu da pazartesi günü yaptığı açıklamada İran dahil birçok ülkeden gemi ve denizaltıların Rus donanma günü geçit törenine katılacağını duyurdu. Geçit törenine 54 savaş gemisinin katılacağını söyleyen Shoigu, bu gemiler Rusya'dan ve diğer birçok ülkeden olacak ve bu yılki geçit töreni önceki yıllara kıyasla Rus Deniz Kuvvetleri gününün en büyük geçit töreni olacaktır dedi. Shoigu'ya göre geçit töreninde İran, Hindistan ve Pakistan'dan gelen fırkateynler de dahil olmak üzere onlarca savaş gemisi ve toplam 4000 askeri personel yer alacaktır.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü nükleer anlaşmayla ilgili Viyana görüşmelerinin askıya alınmasının ajansı istenmeyen bir konuma getirdiğini söyledi. Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi dün akşam yayınlanan röportajda Viyana'da nükleer anlaşmanın ihyasıyla ilgili görüşmelerin askıya alınmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Son günlerde bazı haber kaynakları Viyana müzakerelerinin 7. turunun İran'da yeni hükümetin göreve başlamadan önce devam etmeyeceğini bildirmişlerdi. Tahran'ın ajans ile anlaşmasının sona ermesine değinen Grossi, İran, ajans izleme ekipmanı tarafından toplanan bilgileri sürdürmeye devam ettiğini belirtti dedi. 24 Haziran'da Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile anlaşması sona ermiş. Anlaşma Şubat 2021'in sonlarında 3 aylığına daha imzalanmış ve daha sonra yaptırımların bu süre içinde kaldırılacağı umuduyla bir ay daha uzatılmıştı. İran, Batı tarafının yaptırımları ve çıkmaz durumu sürdürmekte ısrar ettiği mevcut durumda yaptırımları 3. kez yenilemeyi reddetti.
Amerika medyasından Wall Street Journal, Amerika'nın Viyana görüşmelerinin başarısız olması durumunda İran petrolünün Çin'e satışına karşı yeni yaptırımlar düşündüğünü iddia etti. Wall Street Journal özel bir raporda Amerika'nın İran petrolünün Çin'e satışına karşı daha sert yaptırımları İran'ı bir anlaşmaya doğru itmenin ve Tahran için durdurulan Viyana görüşmelerini iptal etmenin maliyetini arttırmanın bir yolu olarak düşündüğünü iddia etti. Amerikalı yetkililere atıfta bulunan gazetenin haberine göre görüşmeler aksadıkça Amerika İran'ı müzakereye devam etmeye ikna etmeye veya başka şekilde cezalandırmaya yönelik seçenekleri değerlendiriyor. Viyana müzakerelerinin 6. turunun sona ermesinin ardından Amerikalı yetkililer topu İran sahasına attıklarını ileri sürerek yeni bir müzakere turuna hazır olduklarını iddia ettiler. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerika 2231 sayılı karar ve nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine geri döndüğünde ve biz bunu doğruladığımız anda İran İslam Cumhuriyeti doğal olarak yükümlülüklerini yerine getirecektir, dedi.
Moskova Kürt Film Festivali'nin ilki Rusya'nın başkenti Moskova'daki Ekim Sinema Merkezi'nde İranlı yönetmenlerin bir uzun metrajlı filmiyle 8 kısa metrajlı hikaye ve belgesel filmin gösterimiyle düzenlenecek. Irak Kürt Bölgesi Kültür Sanat ve Gençlik Bakanlığı himayesinde Gülizar Gerdenzleri yönetimindeki Moskova Kürt Film Festivali, Kürt kültür ve tarihini ve bu halkın modern yaşamını yansıtmaya başlıyor. Festivalde İran, Türkiye, Suriye, Irak Kürt Bölgesi ve diğer ülkelerden Kürt yönetmenlerin yanı sıra Karo Dat Art'ın desteğiyle 15 uzun metrajlı film ile 20 kısa hikaye ve belgesel film gösterilecek.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi aşımızı inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle aşıda ihtiyaç veya dışarıdan gelir mi gelmez mi böyle bir sıkıntıya girmeden bunu da çözmüş olacağız, dedi. Tasnim Haber Ajansı'na göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı bir konuşmada koronavirüsle mücadele için alınan önlemlere atıfta bulunarak koronadaki duruma ilişkin şunları söyledi. Dünya ortalamasına göre Türkiye iyi bir konumda. Bu salgın karşısında en büyük silahlarımız temizlik, maske, sosyal mesafe ve aşılardır dedi. Aşı alanında dünya ortalamasında en iyi konumdayız. Ayrıca aşı temininde de bir sıkıntımız yok. Yıl sonuna kadar milli aşı alanında üretimi görmeyi umuyoruz diyen Türkiye Cumhurbaşkanı sözlerine şöyle devam etti. 18 yaşını doldurmuş herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Bu hastalıktan kimlerin, nasıl ve nerede etkileneceği ve sonucu ise belli değil. Bundan dolayı bu hastalığa karşı mücadele için önlemlere uymalı ve aşı olmalıyız.
Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 226.513 COVID-19 testi yapıldı. 7.667 kişinin testi pozitif çıktı. 50 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'na göre Türkiye'de son 24 saatte 226.513 COVID-19 testi yapıldı. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı ise %62.85, ikinci doz aşı uygulananların oranı %33.87 olarak gerçekleşti. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık %30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın uyarısı yaptı.
Türkiye su israfı, kuraklık riskleri ve zayıf tarım ve hayvancılık açısından 138 ülke arasında 48. sırada yer alıyor. Türkiye'de kuraklık ve tarım ürünleri üretiminde ciddi sorunların ortaya çıkması ülkenin gıda güvenliği için alarm verdi. Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne göre Türkiye su israfı, kuraklık riskleri ve tarım ve hayvancılık kırılganlıkları konusunda detaylı çalışmaların yapıldığı 138 ülke arasında 48. sırada yer alıyor.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki Sadr kasabasına düzenlenen terörist saldırı sonucu yaşanan patlamada çok sayıda ölü ve yaralı olurken saldırının sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlendi. Bağdat'ın doğusundaki Sadr kasabasına dün akşam kalabalık bir pazar yerinde bomba patladı. Patlamada 31 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı. Yaklaşık 3 hafta önce de Bağdat'ın yine Sadr kasabasında El Muhabes çarşısında meydana gelen patlamada 15 kişi yaralanmıştı.
Suriye resmi haber ajansı Sana, Siyonist rejim İsrail'in Halep'in güneyindeki El Sefire bölgesine saldırdığını bildirdi. Aynı zamanda Suriye televizyonu ülkenin hava savunmasının Halep semalarında Siyonist rejimin saldırganlığına karşı koymayı başardığını duyurdu. Bazı haber kaynakları Suriye'nin Halep'in güneyindeki El Sefire'deki Suriye askeri üretim tesislerinin Siyonist rejim tarafından hedef alındığını bildirdi. Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada pazartesi gecesi yaklaşık 23.37'de İsrailli düşman Güneydoğu Halep'te El Sefire bölgelerini hedef alan bir hava saldırısı başlattı denildi. Siyonist rejim İsrail ordusu geçen ay Suriye'nin güneyindeki Kunaytara bölgesini topçu ateşiyle hedef almıştı. Saldırı İsrail Başbakanı Neftali Bennett'in hükümeti göreve geldikten sonra kendi talimatıyla Suriye yönelik ilk İsrail saldırısıydı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Suriye'deki Yunan Büyükelçiliğini yeniden açma çabalarını sürdürdüklerini, Atina'nın Suriye'ye diplomat gönderme niyetinde olduğunu yineledi. Londra merkezli Eşşargol Evsat gazetesine göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias dün ülkesinin durumu normale döndürmek için Şam'a bir diplomat göndermeye karar verdiğini söyledi. Suriye ile tarihi olarak güçlü ilişkilere sahip olduklarını söyleyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Patrik Ortodoks Kilisesi'nin ilişkisini örnek olarak niteleyerek şu anda Avrupa'ya çok büyük bir Suriyeli göçmen akını var. Ve bundan dolayı çok üzgünüz dedi.
Lübnan'da eski başbakanlardan Saad el-Hariri'nin hükümeti kurmayla ilgili görevinden vazgeçmesinin ardından ülkede hükümet krizi devam ederken Lübnan Cumhurbaşkanlığı önümüzdeki pazartesi hükümeti kurması için yeni bir ismi görevlendireceği bildirildi. Lübnan Cumhurbaşkanlığı geçici bir başbakan aday gösterilmesi için meclis istişarelerinin tarihini 26 Temmuz Pazartesi günü açıklayarak tam bir takvimin yakında açıklanacağında sözlerini ekledi. Saad Hariri, kabinenin oluşumu konusunda Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Perşembe günü hükümeti kurma görevinden istifa ettiğini bildirmişti.
Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Suudi Arabistan'ın İslam dünyasını 2 yıl üst üste hac yapmasını yasaklamasına tepki göstererek bunun esef verici olduğunu bildirdi.
İslam düşmanlığıyla bilinen Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard 86 yaşında öldü. 2005'te Danimarka'nın Jyllands Posten gazetesinde Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürler çizen Westergaard çok sert tepkiler almıştı. Karikatürist aldığı ölüm tehditleri nedeniyle koruma altındaki gizli bir evde hayatını sürdürüyordu. Danimarka'nın Ekstra Bladet gazetesinin haberine göre uzun süredir hasta olan karikatürist Westergaard 86 yaşında öldü.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın Çabahar Limanı'nın Hindistan açısındaki önemiyle ilgili. Hindistan'ın İran'ın güneydoğusuna bulunan Çabahar Limanı'ndaki güçlü varlığı, İran'ın okyanusa açılan bu limanının önemini arttırdığı bir sırada, Güney ve Orta Asya Bölgesel Bütünlük, Fırsatlar ve Sorunlar başlıklı oturumu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi. Hindistan Dışişleri Bakanı Subramaniam Jaishankar söz konusu oturumda yaptığı konuşmada İran'ın bölgesel konumuna atıfta bulunarak Çabahar Limanı'nı önemli bölgesel taşımacılık ve ulaşım merkezi olduğunu belirterek şöyle konuştu. Çabahar Limanı Hindistan ile Orta Asya Cumhuriyetleri, Güney Kafkasya ve ters istikamette önemli bir taşımacılık ve ulaşım hattı ve merkezi sayılmaktadır. Hindistan Dışişleri Bakanı ayrıca İran'ın Çabahar Limanı, Orta Asya ülkeleri için denize kısıtlama yaşamadan güvenilir bir erişim sağlamakta ve etkin rolü halihazırda açıkça görülmektedir, dedi. Çabahar Limanı, İran'ın Umman Denizi ve Hint Okyanusu'ndaki önemli limanlarındandır. Yeni Delhi makamları ise 5 yıl önceden beri Tahran ile ikili ve çok taraflı anlaşmalar imzalayarak bu limanda önemli konuma ulaşmıştır. Gerçekte Çabahar Limanı stratejik bir liman olarak Hindistan'ın deniz ticareti diplomasisinin yürütülmesinde ve de İran ile Afganistan ve Hindistan arasındaki bağların korunmasında etkili olmaktadır. Bu doğrultuda İran ve Hindistan ve başka ülkeler arasında 2016'dan beri ikili, üçlü veya çoklu oturumların düzenlenmesi, Çabahar Limanı'nda demiryolu, karayolu ağlarının geliştirilmesi dahil altyapının gelişmesinde önemli bir katkısı olmuş ve bu limanın bölgesel piyasalara entegrasyonunu kolaylaştırmıştır.
Hindistan'ın İran'ın okyanusa açılan tek limandaki varlığını garanti altına almak için pratik adımları aslında 2016'dan beri başlamıştır. Yeni Delhi'nin bu girişimi İran, Hindistan, Afganistan ve Özbekistan dahil dörtlü grubun oluşmasına yol açtı. Bu bağlamda dört ülke bu limanı ortak kullanma hususunda anlaşmaya vardı. İran'ın Çabahar Limanı'nın önemiyle ilgili ise bölge ülkeleri uzmanları farklı görüşlere sahipler. Örneğin Tacik uzman Bayan Şöhre Polap yazdığı makalede şöyle diyor. 80 bin hektarlık alanın eklenmesi, Şehit Beheşti ve Şehit Kelanteri limanlarının ve de Umman Denizi'ndeki özel hava, kara ve deniz sınırlarının da Çabahar Serbest Bölgesi'nin bünyesi altında toplanmasıyla Kuzey-Güney Koridoru dahilinde Hint Okyanusu'na bağlanan en kilit konum sağlanmıştır. Doğal olarak Hindistan'ın ciddi ve güçlü varlığı ve Yeni Delhi makamlarının Çabahar Limanı'na verdiği önem, bu ülkenin Orta Asya, Güney Kafkasya ve Afganistan piyasasına bağlanması ve de bu ülkeler ile ticari ve iktisadi işbirliklerin artmasıyla ilgilidir. İran'ın güneybatısında Sistan-Belucistan eyaletine yer alan Çabahar Limanı, İran'ın okyanusa açılan tek limanı olarak Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda yer almaktadır. Bu önemli ve stratejik liman eşsiz konumundan ötürü Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan gibi karayla çevrili ülkeleri açık sulara bağlamaktadır. Bu yüzden Çabahar Limanı sadece İran ve Hindistan'ı değil, bu koridorda yer alan tüm ülkeler için özel öneme haiz. Aslında Hindistan'ın Orta Asya'dan uzaklığı dolayısıyla Çabahar Koridoru'nun Hindistan için daha az maliyeti ve daha güvenli bir rota olduğu söylenebilir. Çabahar Limanı, Hindistan ürünlerinin özellikle de Orta Asya ve Kafkasya bölgesine yönelik ihracatının taşımacılık, ulaştırma ve teslimat maliyetlerini 3'te 2 kadar azaltacaktır. Bu liman ayrıca Pakistan topraklarının kullanılmasına karşı tutumundan dolayı Hindistan ile İran ve Afganistan arasındaki ticareti de arttıracaktır.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Ramallah halkının Filistin Özerk Teşkilatı'na karşı gösterileriyle ilgili. Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen protestolarda Filistin Özerk Teşkilatı'nın feshedilmesi ve Mahmud Abbas'ın görevden alınmasını istedi. Filistin Özerk Teşkilatı'nın Oslo Anlaşması'na göre 1994'te kuruluşundan beri 2 farklı dönemde Batı Şeria'da bu teşkilata karşı geniş çaplı halk gösterileri düzenlenmiştir. İlk kez 2012 yılında Batı Şeria'da Özerk Teşkilata karşı gösteriler düzenlendi. O dönemde Filistin halkının en önemli talebi enerji ve yakıt, dolayısıyla ulaşım gibi temel hizmetler ve ürünlere getirilen zamların önlenmesiydi. O sırada düzenlenen gösteriler 6 aylık bir süre içerisinde fiyatların yönetimiyle sona erdi. Filistin Özerk Teşkilatı'na karşı ikinci protesto dalgası olan mevcut gösterilerin 2012 gösterileriyle farkı, 2012 gösterilerinde kimi ürünlerin ve hizmetlerin fiyatlarının kontrol edilmesi ve dengelenmesiyle protestoların susturulması ve huzurun sağlanabilmesiydi. Ancak mevcut gösterilerde Batı Şeria halkının Ebu Mazen olarak da bilinen Mahmud Abbas'a ve Filistin Özerk Teşkilatı'na karşı sloganlar atılmasıydı. Aslında Filistin Özerk Teşkilatı'na karşı protesto gösterilerin düzenlenmesinin birkaç temel nedeni bulunmaktadır. Filistin halkı, Özerk Teşkilat'ın uzlaşıcı stratejisinden memnun değil ve bu stratejiyi kendi çıkarlarının garantörü olarak görmüyor. Siyonist rejim İsrail son aylarda işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria bölgelerinde Filistinlilere karşı şiddete yönelmiştir. Bu şiddetin sonucunda ise 12 günlük Mayıs ayı savaşı patlak vermişti. Filistin Özerk Teşkilatı İsrail'in Kudüs'te ve Batı Şeria'da Filistinlilere karşı işlediği suçlara karşı bazı uluslararası kuruluşlarla mektup yazmak dışında herhangi bir özel adım atmadı. 12 gün süren savaş boyunca Gazze şeridindeki Filistinli gruplara herhangi bir destek vermezken üstelik İsrail ile gizli görüşmeleri de devam etti.
Batı Şeria'da özel teşkilata yönelik protestolara yol açan bir diğer faktör, bu teşkilatın muhaliflere ve protestoculara karşı uyguladığı şiddet düzeyidir. Bu şiddetin doruk noktası Filistin özel teşkilatını eleştiren Nezar Benat'ın şehadetine sebep olan olaylar oldu. Nezar Benat'ın suçu Filistin özel teşkilatını eleştirmek ve Avrupa Birliği'nden Filistin parlamentosu ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi sebebiyle Filistin özel teşkilatına yaptığı yardımı kesmesini istemekti. Nezar Benat'ın şehadetinin ardından Batı Şeria'nın Ramallah halkı Minare Meydanı'nda oturma eylemi yaparak Benat'a yönelik terör sorumlularının cezalandırılmasını, özel teşkilat güvenlik yetkilileri ve hükümet makamlarının istifasını talep etti. Bu bağlamda özel teşkilatın sivil güvenlik güçleri Ramallah'taki barışçıl gösterilere saldırarak çok sayıda protestocu yaraladı. Bu sert tavır aynı zamanda teşkilat karşıtı protestoların devam etmesine ve Filistinli protestocuların Mahmut Abbas'ın meşruiyetini kaybettiğine inandıkları için özel teşkilat başkanı Abbas'ın görevden alınmasına yönelik sloganlar atmalarına yol açtı. Filistin özel yönetimine karşı devam eden protestolarda bir diğer etken de parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesidir. 15 yıl sonra Filistin Yasama Meclisi seçimleri 22 Mayıs'ta, Filistin Yönetimi Cumhurbaşkanlığı seçimleri 31 Temmuz'da ve Filistin Ulusal Konseyi seçimleri 31 Ağustos 2021'de düzenlenmesi planlanmıştı. Hamas'ın parlamento seçimlerindeki üstün konumu netleştiğinde ise Mahmut Abbas, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te seçime izin vermeyeceği gerekçesiyle parlamento seçimlerini erteledi ve iki seçimin de daha sonra yapılacağını bildirdi. Filistinliler seçimlerin ertelenmesiyle siyasi ufkun açık olmayacağını ve 15 yıldır devam eden seçimlerin yapılmaması sürecinin devam edeceğini düşünüyorlar. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 29 Tir 1400, Hicri Kamer'i 9 Zilhicce 1442 ve miladi 20 Temmuz 2021 Salı. Bugün Hicri Kamer'i 9 Zilhicce ve aynı zamanda Arife günüdür. Bugün Yüce Allah kullarını kendisine ibadet ve itaat etmeye çağırıyor ve kendi bereketli sofrası ve ihsanını kendi kullarına açıyor. Şeytan bugün zillet içinde olmanın yanı sıra öfkelidir. Arafat Mekke'nin güneydoğusunda yer alan Cebel el-Rahme adlı bir dağ eteğinde bulunan bir çölün ismidir. Hicri Kamer'e 9 Zilkade günü öğle vaktinden sonra hacı adayları Arafat'ta vuku yaparlar ve bu vukufun birçok farizası vardır. Hacı adayları bugün akşamleyin Arafat'tan Meş'ar el-Harame gidiyorlar ve kendilerine de görkemli hac menasikine de hazırlıyorlar. ...1382 yıl önce bugün Hicri Kamer'i 9 Zilhicce 60 yılında Allah Resulü'nün pak torunlarından Ehl-i Beyt İmamlar Halkası'nın 3. imamı Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın değerli amcaoğlu Müslim bin Akil Irak'ın Kufe kentinde şehit edildi. Kendi döneminin en takvalı ve üstün şahsiyeti olan Müslim bin Akil, Kufe halkının İmam Hüseyin Aleyhisselam'a nedenli vefakar olduklarını ölçmek için bu kente gitti. Zira Kufe halkı yazdıkları binlerce mektupla İmam Hüseyin Aleyhisselam'a bu kente gitmesi ve zalim Yezid bin Muaviye hükümetine karşı kıyam etme çağrısı yaptılar. Kufe halkı ilk başta Müslim bin Akil'i sıcak bir şekilde karşıladılar. Ancak taş kalpli olan Ubeydullah bin Ziyad Kufe hükümdarı olduğunda da Kufeliler onu yalan vaatlerine kandılar ve cahilliklerinden dolayı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı desteklemekten de vazgeçerek Müslim'i yalnız bıraktılar ve nihayet Müslim İbni Ziyad piyonlarınca şehit düştü. 34 yıl önce bugün Hicri Şems'i 29 Tir 1366'da İran'la Irak arasındaki savaşın sona ermesini gerektiren 598 sayılı kararname onaylandı. 598 sayılı kararname 10 maddeden oluşuyordu ki Güvenlik Konseyi'nde 15 üye ülke tarafından onaylandı. Bu bildiri Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 40 yıllık tarihinde Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin o güne dek verdikleri en nadir bildirilerinden sayılıyordu. Saddam rejimi bu bildirinin çıkmasından hemen sonra İran'ın bildiriye bağlı kalması şartıyla kararnameyi kabul edeceğini bildirdi. 598 sayılı bildirinin konseyin daha önceki bildirilerinden aksine İran milletinin haklarına bir nebze de olsa dikkate alındığı bir dönemde İran hükümeti bu bildiriyi reddetmezken bunun hayata geçmesinin tek şartının mütecaviz ülkenin belirlenmesi olduğunu bildirdi. Dokuz yıl önce bugün Hicri Şems'i 29 Tir 1391'de İranlı ünlü coğrafyacı Dr. Muhammed Hasan Genci vefat etti. İran'ın yeni coğrafya bilimi ve meteoroloji kurumunun kurucusu olan Dr. Genci, Hicri Şems'i 1291'de İran'ın kuzeydoğusundaki Bircan kentinde dünyaya geldi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Bini aşkın işgalci Yahudi Aksa'yı bastı.
Star.
Görev süreleri doluyor TSK'da yaş heyecanı.
Yeni Asya.
Bayram tatili hareketliliği devam ediyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol 18 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde Kayyem Rektör Sorunları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar siyasetin üniversiteye müdahalesinin zararları konusunda derslerle doludur. Boğaziçi Üniversitesi akademik ve kurumsal kimliği, akademik özgürlük düşüncesi güçlü bir yüksek öğretim kurumudur. Buraya üniversite dışından ve resmen AK Partili Profesör Melih Bulu atandı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Açıkça tepeden inme bir atamaydı. Büyük tepki çekti. Öğretim üyeleri ve öğrenciler dirençli bir tepki gösterdi. İktidarın tepkisi sert oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenciler bu işin içinde değil, bu işin içinde teröristler var diye konuştu. Erdoğan ağır ithamlarda da bulundu. Bu ülkenin üniversitesi olduklarını, bu millete hizmet etmekle mükellef olduklarını anlayacaklar. 4 Şubat. Üniversite kavramı üzerine böyle bir ayrımcılık vahimdir. Boğaziçi Üniversitesi elbette bu ülkenin bir üniversitesidir. Ürettiği bilimle, yetiştirip mezun ettiği öğrencilerle bu ülkeye hizmet etmektedir. 28 Şubat karanlığında başörtülü öğrencilere kapıları açan birkaç üniversitemizden biri bu üniversiteydi. Protesto gösterilerine Bahçeli'nin tepkisi her zamanki gibi ortağının da önündeydi. 3-5 şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor. Eşkıyalar Boğaziçi'ne tutunarak ülkemize meydan okuyor. Sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil, başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır. 3 Şubat. Öğrenciler gözaltına alındı, tutuklananlar da oldu. Bulu'yu kabul ettirmek niyetiyle içi boş hukuk ve iletişim fakülteleri kuruldu ki bu anayasaya aykırıdır. Bunca zorlamaya rağmen olmadı. Sorun çözüldü mü ve YÖK Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç devreye girdi. Haberlere göre sorunu çözmek için Bulu'yu istifaya davet etti. Beştepe'ye güvenen Bulu istifayı reddetti. Bunun üzerine tüm YÖK üyelerinin mutabakatıyla Profesör Saraç üniversite yıpranıyor diyerek Cumhurbaşkanı'na durumu anlattı. Bulu görevden alındı. Sağduyu davranışı için Sayın Yekta Sarıcı kutluyorum. Melih Bulu kullanılıp bir kenara atıldığını düşünebilir. İktidar Bulu'yu yüksek bir mevkiye atayarak teselli edebilir. Sürpriz de olmaz. Asıl önemli olan iktidarın üniversitelere siyasi müdahalenin yanlış olduğunu görmesidir. Ama korkarım ki iktidarın sözünü geçirmek için Melih Bulu'dan daha yanlı, daha sert bir ismi atama ihtimali vardır.
Faruk Çakır 18 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye Meclisi'nde kabul edilen ve kamuoyunda 4. yargı paketi olarak bilinen Ceza Mahkemesi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayınlandı. 4. yargı paketi ile yapılan yeni düzenlemeler 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Denge ve denetleme ağı 4. yargı paketiyle ilgili olarak bir değerlendirme yayımladı ve pakette yer alan iyi düzenlemelere destek olurken kötü düzenlemelere itiraz etti. Demokrasi barometresi, politika belgesi numara 33 başlığıyla yapılan açıklamada Türkiye'de yargı alanında yaşanan temel sorun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ve bununla ilişkin olarak yaşanan liyakat problemidir. Bu politika belgesi işleyişi iyileştirmeyi amaçlayan bir düzenleme görüntüsü vermektedir denilmiş. İlgili açıklamaya göre toplam 28 maddeden oluşan düzenleme, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Mahkemesi Kanunu gibi birçok kanunda önemli değişiklikler ve eklemeler getiriyor. Denge ve denetleme ağını yaptığı değerlendirmede şu bilgiler paylaşılmış. 4. yargı paketi, Türkiye'de yargı alanında sorun alanları olarak gösterilen uzun tutukluluk süreleri, somut delillere dayanmayan gerekçelerle verilen tutukluluk kararları, yargının etkinliği, yargı içerisinde denetim mekanizmalarının eksiklikleri gibi birçok konuda önemli fakat sınırlı değişiklikler getirmektedir. Yargı erkinin kendi içerisinde hesap verebilir ve denetime açık olması, sağlıklı işleyen bir denge ve denetleme sistemi açısından son derece önemlidir. 2014 yılında yapılan düzenlemeyle oluşturulan sulh ceza hakimliklerinin kararlarına ilişkin itirazların bir başka ceza hakimliği tarafından incelenmesi, vurguladığımız iç denetim sistemini ortadan kaldırmış ve kapalı devre yatay bir denetleme sistemi oluşturmuştur. Tutuklama ve adli kontrol gibi koruma tedbirlerine yapılan itirazların sulh ceza hakimlikleri yerine asliye ceza mahkemeleri tarafından incelenmesi, sağlıklı işleyen dikey denetim mekanizmasının kurulması açısından olumlu bir adımdır. Ancak gerek yargı reformu strateji belgesinde gerekse bu çerçevedeki 4. yargı paketinde sulh ceza hakimliğine ilişkin yapısal sorunlar ve bu sorunları gidermeye yönelik somut değişikliklere rastlanmamaktadır. Açıklamanın sonuç bölümünde de şöyle denilmiş. 4. yargı paketi olarak adlandırılan düzenleme, Türkiye'de yargı alanında yaşanan temel yapısal sorunlara ilişkin bir düzenleme değildir. Kuşkusuz yargısal süreçlerin etkinleştirilmesi ve hızlandırılması, keyfi ve uzun tutukluluk ve adli kontrol uygulamalarının önüne geçilmesi, yargı alanında atılmış önemli adımlardır. Türkiye'de yargı alanında yaşanan temel sorun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ve bununla ilişkili olarak yaşanan liyakat problemidir. Bu politika belgesinde incelenen yargıya ilişkin düzenleme de içerdiği olumlu değişikliklere rağmen yargının bu temel sorununa hiçbir şekilde çözüm getirmeyerek bu yapısal sorun çerçevesinde işleyişi iyileştirmeyi amaçlayan bir düzenleme görüntüsünü vermektedir. DDA'nın teklifi de şu: Türkiye'de özellikle son 10 yılda yargı alanında yaşanan neredeyse tüm sorunların temelinde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı bağlamında yaşanan geriye gidiş ve bununla bağlantılı olarak yargıda yaşanan liyakat ve etkinlik eksikliği bulunmaktadır. Bu temel sorunlarsa yargının işleyişine dair yapısal olmayan çözümlerle değil, anayasa ve ilgili kanunlarda sistematik düzenlemeler yapılarak giderilebilir. Açıklamadan anlaşılan yapılan işin pansuman tedbir olduğu ve geriye gidişi durdurmadığıdır. Türkiye çok daha iyisine layıktır. Gecikmeden hürriyet, adalet ve liyakat yolu tercih edilsin.
Esfender Korkmaz 18 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde risklerin en kötüsü açlık riski başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyasi iktidar son yıllarda tarımda yerli ve milli sözü ile algı yaratmaya çalışıyor. Ama her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de bu slogan gerçekte siyaha beyaz demek kadar çelişkili kalıyor. AKP iktidarında tarım sektöründe ithal girdi orantı arttı, devlet destekleri azaldı ve gıda fiyatları enflasyonun üstünde arttı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kimyasal gübre alanında TÜGSAŞ ve İGDAŞ, et ve süt sektöründe Süt Endüstrisi Kurumu SEK ve Et ve Balık Kurumu EBK, hayvancılık sektöründe YEMSAN özelleştirildi. Özel sektör bu işletmelerin arsalarında konut yaptı ve sattı. Üretimi büyük ölçüde durdurdu. Amerikalı gıda devi Cargill, Ocak 2018'de şeker piyasasına ilişkin bir rapor hazırladı. Bu raporda şeker fabrikasının özelleştirilmesi gerektiği vurgulandı. AKP hükümeti arkasından şeker fabrikalarını özelleştirdi. Gerçekte bu işletmeler ürünlerini çiftçiden normal fiyatına alır ve halka da az kârla satarlardı. Halkın beslenmesi ülke açısından sosyal fayda yaratır. Bunun için de devletin el atması zorunludur. Özel sektör sosyal faydayı neden düşünsün? Maalesef yaşadıklarımız aslında AKP'nin de aklında sosyal fayda anlayışının hiç olmadığını gösterdi. Bunun içindir ki artık halk et yemiyor, et ithal ediyoruz. Tarımda ithal girdiği payı arttı ve sektör yerli olmaktan çıktı. AKP iktidarı IMF'ye uyarak çiftçi desteklerini yarı yarıya düşürdü. Aslında halkın %90'ı et yemiyor. Pirzolanın 200 lira olduğu, asgari ücretin 325 dolar olduğu bir ülkede halkın et yemesi düşünülemez. Gıda fiyatları enflasyonun üstünde artıyor. Halk gelirinin %40'ı gıdaya gidiyor. Gelir aynı oranda artmıyor. Açlık riski artıyor. Siyasi iktidar tarımda yerli ve milli algısı yaratmak isteyerek her konuşmada şöyle veya böyle din vurgusu yaparak halkın açlığını bastıramaz.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsude Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsude Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsude kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda. İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İlahi Rahmetin Yağışı, Arefe. İnsan hayatı boyunca yeniden düşünme ve fikri değişim yaşama anlarını yakalamaya muhtaçtır. İnsan bazen özel zaman kesitlerinde ve özel konumlarda bulunarak kendi kaderi hakkında yeniden düşünme, daha iyi bir hayat şartlarını geliştirme, yeni ufukları açma şartlarını yakalar. Manevi hac ziyareti ve merasimi de oluşan bu fırsatlardan biridir. Kapsamlı ve anlamlı hac merasimi de insanı pak, hedef sahibi, mutlu bir hayatın özellikleriyle tanıştırır. Bugünlerde Yüce Allah katına aşık insanlar, bu ziyareti yapma konusunda gereken mal varlığına sahip olanlar, şehirlerini, ana yurtlarını terk ederek, yakın ve uzak noktalardan ilahi Beledül Emine ve en güvenli mekana doğru akın ediyor, Kabe-i Muazzam'ın kenarında tefekkür yürütmeye çalışıyor ve Allah'a yalvarıp yakarıyor, tavaf yapıyor ve namaz kılıyorlar. Bazı rivayetlere göre Kabe'ye bakmak sevap ve hasene sayılıyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde şöyle buyruluyor: Kim ki Kabe'ye bakarsa ve bu bakışını sürdürürse, o müddet zarfında kendisine büyük sevap ve haseneler yazılır.
Bir günden beri Allah evinin ziyaretçileri Mekke ve Medine gibi kutsal şehirlerde toplanıp tek yaradanlık tarihinin yeniden gözden geçirmeye, Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem gibi büyük müvahhidlerin çabalarını canlandırmaya çalışıyorlar. Hacı adayları Kabe etrafında tavaf yaparak görkemli bir azamet yaratıyor, kelebek misali Kabe'nin etrafında dönüp dolaşıyor ve Allah'ın güç ve azametini kavramaya çalışıyorlar. İnsanın Allah'a olan sevgisinin cilveleri olan bu tavafta büyük ve güzel ilahi aşk göze çarpıyor. Zilhicce'nin 9. gününde Nur beldesini yaptığımız ziyaretin yeni merhalesine ulaştık. Haccın asıl ve önemli menasiki bugün başlıyor. Allah evinin ziyaretçileri Kabe'yi tavaf ettikten sonra güzel ve eşsiz bir duyguyla Arefe günü münasebetiyle Arafat çölüne gidiyorlar. Arafat Mekke'nin 25 kilometrelik uzağındadır. Bu vadi Cebelurrahme adlı bir dağın eteğinde bulunuyor. Arafat'ta duraklama, vukuf, haccın en önemli menasiklerindendir. Herkes Arafat'ta kendi kendini düşünür, öz eleştiride bulunur. Herkes tek vücut ve ihrama bürünmüş, sınıfsal ve toplumsal ayrımcılıklardan arınmış, Allah'ın emirleri doğrultusunda Arafat çölünde toplanıp düşünmeye başlamış. İnsanların Allah'ın hangi hikmeti üzerine hareket ettiklerini düşünmektedir.
Arafat, tanıma ve marifete ulaşma beldesidir. Dünyevi yalan ve içi boş şatafatların egemen olduğu şartlarda insan Arafat'ta kendi kendini tanıma, kainattaki kendi konumunun bilincinde olma fırsatını yakalayabilir. Rivayetlere göre Adem baba ve Havva anamız cennetten hobut yapıp kovulduktan ve birbirinden ayrı düştükten sonra Arafat sahrasında buluştular.
Adem aleyhisselamın tevbesi ise Ceberur Rahme Dağı'nın eteğinde kabul edildi. İşte Arife gününde en iyi amel dua ve tevbe etmek ve Allah'a yalvarmaktır. Hacı adayları bugün de can ve ruhlarını engin ve sonsuz ilahi rahmet denizinde yıkar ve yeniden doğmuş bir insan gibi tertemiz kılınırlar. Rivayetlere göre eğer bir kimse Kadir gecesinde ve Ramazan ayında Allah'ın lütuf ve merhametinden yoksun kalırsa, Arife gününde Allah'a dilenip tevbe etmelidir. Bugün hacılar ellerini semaya kaldırıp ilahi rahmet ve mağfiret dilerler. Bu mukaddes vadide dua ve yakarış sesleri topraktan eflaka yükselir ve insanın içindeki nurlu pırlanta ve elmasın nefsani istekler ve kötü huyların tozundan arındırılmasına çalışılır. Hacılar Er-Rahmanir-Rahim nidasını haykırır ve Arafat çölünü bu ilahi nidayla anlatırlar. Gerçekten de Allah sonsuz lütuf ve ihsanın kullarından esirgemez. Büyük müfessir ve fakih Ayetullah Cevadi Amuli şöyle diyor: Arafat beldesinde bulunan kimse Cebelur Rahme Dağı'nı tırmanıp orada dua okumalıdır. İmam Hüseyin aleyhisselam da bu dağın sol kısmında Kabe'ye doğru durup meşhur bir dua okudu. Ceberur Rahme Dağı'ndaki duanın sırrı ve özü şudur: İnsanın, Allah'ın her bir mümin, kadın ve erkek için Rauf ve Rahim olduğunun bilincine varmasıdır. Allah'ın genel rahmetine ilaveten özel bir rahmeti de vardır. Allah, takva sahiplerine özel rahmetini indirir.
Arafat'ta insan, Allah'ın her şeyi bilen ve insanın isteklerine tamamen vakıf olan, insanın ihtiyaçlarını karşılayabilen mutlak bir varlık olduğunun bilincine varır. Bu nedenle arınmış bir şekilde Allah'a tevekkül eder ve sadece O'na ibadet eder. Çünkü Allah'a itaat ve ibadet etmek, insanın başkalarına ihtiyaç duymamasının en büyük birikimidir. İmam Seccad aleyhisselam şöyle buyuruyor: Arefe gününün akşam vakti, Zilhicce'nin öğlen vakti, Mina'da bulunan hacılar hakkında Allah meleklerine buyuruyor ki, benim kullarım uzak ve yakın bölgelerden zorluklara katlanarak buraya gelip, bütün zevk ve lezzet kaynaklarını kendilerine haram kıldılar. Kullarım Arafat sahrasındaki kumsalda ve Mina'da konuklayıp, tozlu çehreleriyle bana yalvarıp yakarırlar. Arafat Vadisi, İmam Hüseyin aleyhisselamın görkemli Arefe duasını belleğinde tutuyor. İmam Hüseyin aleyhisselam o derin ve arifane duasında Allah'ın büyüklüğü ve yüceliğini, O'nun sonsuz nimetlerini zikrediyor. Bu dua, insanın Allah'a yönelik aşk, nur ve marifet kapılarını açıyor. İmam Hüseyin aleyhisselamın Arefe duası, o hazretin bu duayı okuduğu sırada kendinden ve görünür alemden geçip bütün varlığıyla Allah katına hazır bulunduğunu, Allah'ın bütün varlık alemi üzerindeki hakimiyetini müşahede ettiğini gösteriyor. İmam Hüseyin aleyhisselamın bu nurlu duasında şunları okuyoruz: Allah'ım, senin kainattaki cemal ve celalinin nuru her şeyden daha açık bir şekilde gözüküyor. Allah'ım, sana yöneliyor ve benim Rabbim olduğuna şehadet ederim. Allah'ım, sen duygu ve muhabbetin layezal ve ebedi çeşmesinin mutlak kaynağısın. Gerçekten senin muhabbet ve sevginden yoksun olan kimse mal kaybetmiş biri gibidir.
Allah'ın evi Kabe'yi ziyaret eden hacılar, Zilhicce'nin 9. gününün öğlen vaktinden güneşin batışına kadar Arafat Vadisi'nde duraklar ve daha sonra Vadi Meş'ar'a gidip sabaha kadar Meş'ar'da konaklarlar. Meş'ar'da Allah'a yalvarıp yakarma ve zikrullah yeridir. Bu vadide binlerce insan kıyamet anlarını hatırlar. Meş'ar Vadisi'nde insanlar Allah'la razı niyazda bulunurlar. Fecrin doğuşuyla Zilhicce'nin 10. günü başlar. Beyaz ihrama bürünenler sabahleyin cemaat namazını kılar ve Mina'ya doğru koşarlar. 10. gün felah ve kulluk bayramıdır. Mina'daki kurban bayramı gününde yektaperestlik, tevhidin azameti ve görkemli cilvesi gözleri kamaştırır.
Burası Tahra Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'nin İran'ın başarılarındaki yeri.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin 32 yıllık liderliği döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarında etkisini ele aldığımız dizi sohbetimizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İran İslam İnkılabı'nın zafere ulaşması ülkede kültür alanlarında ve kültürel bağımsızlık bağlamında çok önemli değişimlere zemin oluşturduğunu anlattık. Her diyarın tarih ve medeniyetinin sağlam belgesi olan sanat ve edebiyat alanları da bu harikulade değişim dalgasından nasipsiz kalmadı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu konuda şöyle buyurdu. Sanat, başta inkılap gibi komplike konular olmak üzere tüm alanların konuşan dilidir. Müslüman sanatçı, hakikatleri ve asaletleri sanat diliyle beyan etmek isteyen sanatçıyı yetiştirmeliyiz. Büyük hadiseleri beyan ederek açıklayan ve zihinleri aydınlatan dil, sanat dilidir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, İslam İnkılabı'nın kültürel ülkülerinin gerçekleşmesi ve sanat ve edebiyatın öneminin beyan edilmesi için sanatçıların dikkatini güçlü bir medya olarak toplumu aydınlatmada etkili olan sanatın esas işlevine çekmeye çalıştı.
Böylece sanatçı kitlesi ve Müslüman İran milletinin inkılabı doğrultusunda görece kavramlardan uzaklaşarak sanatın yüce hedeflerine doğru yön değiştirmeye başladı. Dolayısıyla İslam inkılabından sonra sanata sadece güzellik boyutu ve sanat için sanat kavramı ile bakılmadı ve İranlı sanatçılar insanların gereksinimlerini sadece güzellik ve sırf güzellik bilimi ile sınırlamadı. İranlı sanatçılar inkılaptan sonra çok değerli kavramları ve muhtevaları gündeme getirerek sanatı toplum genelinde aktif bir alana çevirdi. Nitekim bu yön değiştirme süreci de hemen inkılap liderliği tarafından onaylandı. Bu doğrultuda kültürel iktidara sahip olan kültür, edebiyat ve sanat elemanları yetişti. Bundan sonra Fars dili ve edebiyatı alanında çok güçlü yazarlar, şairler ve düşünürler ortaya çıktı ve İslam inkılabı kendini sanat kalıbında gündeme getirdi ve genç ve coşkulu sanatçılar inkılap edebiyatını geliştirmeye ve yüceltmeye başladı.
Uzmanların da belirttiği üzere İran İslam İnkılabı başta edebiyat ve sanat olmak üzere toplumun çeşitli kültürel katmanları ve boyutları üzerinde etkili olup değişime uğramalarına vesile oldu. Gösteri sanatı, sinema, müzik, resim, grafik, hat, karikatür ve yine onlarca sanat dalı daha İslam İnkılabı ve ülkelerinden etkilenerek değişime uğradı ve yepyeni bir atmosfere büründü. İnkılap liderliği güzellik anlayışından hareketle sanatı ilahi bir rahmet ve çok seçkin bir hakikat olarak tanımlarken sanat zevki ve yeteneğine sahip olan sanatçılara da saygı ve takdirle karşıladı.
Öte yandan zamanla sanat özel mahfillerden ve has kesimlerden sıyrılarak halk arasına geldi ve İran milletinin mücadeleleri ve İslam inkılabını gerçekleştirmeleri ile ilgili alanlarda ve yine Irak'ın Baas rejiminin dayattığı 8 yıllık savaşta ve savaştan sonra imar sürecinde milletle omuz omuza hareket ederek milletin onurlarını ve hakikatlerini ve değerli eserlerini yaratmaya başladı. İslam inkılabından sonraki yıllarda ortaya çıkan sanat eserlerine bakıldığında, İslam inkılabı sanatının cahilliğe, hurafelere ve çağımızda kör bağnazlıklara karşı olan ve bu durumlara isyan eden bir sanat olduğu anlaşılır. İslam inkılabı sanatı, İslam'ın değerleri doğrultusunda hareket ediyor ve insanları her türlü zulüm ve adaletsizlikten kurtarıyor. Bu sanatın kökleri nur ve aydınlığa uzandığı için akıl ve marifet deniziyle birleşiyor.
Tahran Radyosu.
İran İslam İnkılabı'ndan sonra gelişen en önemli sanat dallarına sinema, edebiyat ve müzik sanatını örnek vermek mümkündür. Bu sanatlar inkılaptan sonra, inkılaptan önceki döneme asla kıyaslanamayacak kadar yüksek konumlara da kavuştu. Örneğin, İran sineması son yıllarda uluslararası platformlarda göz kamaştıran başarılara imza attı ve 1000'e aşkın uluslararası ödül kazandı, öyle ki bazı ülkeler bu eserleri onlara muhalefet etme yönünde de olmasına karşın bu eserler için yüklü paralar ödemeye başladı.
İran sineması bu başarıların sosyal ve manevi meselelere özen göstermesi, olaylara insani açıdan bakması, çocukların ve ergenlerin zihinsel meselelerine yeni ve irdeleyici bir bakışla yaklaşması, aile meselelerini rasyonel bir şekilde ele alması ve başka ülkelerin mahrum ve mazlum insanlar ile acılarını paylaşması gibi özellikleriyle elde etti. Bundan başka inkılaptan sonra her yıl Şubat ayında İran'da Fecr Film Festivali adı altında uluslararası bir film festivali düzenleniyor ki bu da ülkenin genç kuşağı arasında sinemaya olan ilgi ve bu sanatın gelişmesinde etkili olduğu anlaşılıyor.
İslam İnkılap rehberi Ayetullah Hamine'yi sanat meselelerine hakimiyeti sayesinde sinema ve televizyon başta olmak üzere sanat konusunda uzman görüşleriyle biliniyor. Örneğin Hazreti Yusuf Aleyhisselam dizisi dini konuları işleyen başarılı eserlerden biridir. Ayetullah Hamine'nin takdirini de toplamıştır. Ayetullah Hamine'yi sanatçılardan dini temalara daha fazla özen göstermelerine ve bu doğrultuda hareket etmelerini istedi.
Hazreti Yusuf'un Kur'ani öyküsünün güçlü bir şekilde işlenmesinden hoşnut olan Ayetullah Hamine'yi şöyle buyurdu. Bu dizi gerçekte inkılap sanatları arasında güçlü bir öyküyü ele alarak yaratıcı sanat eserleri yaratmak için bir başlangıçtır. İslami Kültür ve İrşad Bakanlığı, Radyo Televizyon Kurumu ve sanatçılar bu tür alanların üzerinde daha fazla yatırım yapmaları gerekir. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Yusuf'un öyküsünü birçok ibret verici nokta içeren en iyi öykü olarak tanımlıyor. Maalesef şimdiye kadar bu güzel ve ibret verici öyküden film yapanlar sadece bir bölümünü tahrif etmek ve abartmakla sırf Mısır Azizi'nin eşi Züleyha'nın Hazreti Yusuf'a aşkını ele almıştır. Ancak Hazreti Yusuf dizisinde Züleyha'nın Hazreti Yusuf'a ve bu ilahi peygamberin paklığına yönelik aşkı öykünün bir parçası ve eğitici bir şekilde görüntülenmiştir.
Edebiyat alanında da İran İslam İnkılabı tüm kanaat önderlerinde belirttiği üzere ilk değişimi edebiyat alanında yarattı ve atılan sloganlar, yazılan şiirler ve duvar yazıları da bu değişimin ve edebi fenomenin açık delilleriydi. Kimliğini İslam'da bütünleştiren İran İslam İnkılabı zafere kavuşunca İran'ın kültür bahçesi yeni bir rengi ve yeni bir kokuya kavuştu. İslam İnkılabı edebiyatı adıyla anılan bu edebiyat tarzı, onu geçmiş edebiyattan farklı kılan özellikleri vardı.
Sanat alanının uzmanlarının belirttiğine göre İslam İnkılabı'ndan sonra ilk kültürel hareket İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine tarafından başladı. O dönemde Ayetullah Hamine Cumhurbaşkanıydı ve ilk şiir kongresi düzenlendi. Ayetullah Hamine'nin kalem ehli olanlara özel ilgisi, bu hareketin devam etmesi ve şairleri ve yazarları teşvik etmekte çok etkiliydi. Nitekim inkılabın seçkin ve kültür meraklısı liderinin, şairlerin ve edebiyat derneklerinin oturumlarına katılması, edebiyat ve kültür meraklılarını teşvik etmekte etkiliydi. Öyle ki bugün ülke genelinde şairlerin sayısı binleri aşmıştır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi toplumun yetenekli gençlerine teşvik ederek edebiyat alanında büyük ve yapıcı faaliyetlere zemin hazırladı ve İran İslam Cumhuriyeti nizamından ilerlemeleri ve gerçeklerinden doğru bir imaj yarattı. Ayetullah Hamine'yi Fars dili ve edebiyatını geliştirme görevi nizamın kültürel elçilerinin en ağır görevlerinden biri olduğunu belirtti. Ayetullah Hamine'ye göre kültürel çalışmalar doğru yapıldı ve insanların düşüncelerini ve duygularını etkiledi takdirde diplomasi, ticaret ve iktisadi gibi alanların bazı muhtemel boşluklarını da dolduracağı kesindir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin ülke genelinde şiir ve yayımlanan kitapların hakkında geniş bilgisini bilen edebiyat alanının önde gelenleri, Ayetullah Hamenei onca meşgalesine rağmen kitap piyasalarını takip eden ve çeşitli kültürel, sosyal ve siyasi alanlarla ilgili piyasaya çıkan yeni kitapları takip eden biri olarak biliyor. Bu konu özellikle Ayetullah Hamenei her yıl uluslararası kitap fuarını ziyaret etmesi ve yine her yıl ülkenin şairleri ve sanatçıları ile buluşmasında açıkça göze çarpıyor. Aslında bu buluşmalar İslam İnkılabı'ndan sonra her yıl yaşanan en önemli kültürel hadiselerden biridir ve Ayetullah Hamenei'nin şiir ve edebiyat hayranı olduğunu gösterir. Nitekim buluşmalarda sunduğu stratejik tavsiyeleri de şiir ve edebiyat alanının geliştirilmesi için adeta bir yol haritası sayılıyor.
Öte yandan bu tür buluşmalarda bayan şairlerin ve edebiyatçıların da yer alması, kadınların toplumda kültürel ve sosyal faaliyetlere katılmalarını takviye etme açısından değerli bir fırsat olup, toplumda kadınların sosyal becerileri hakkında yanlış düşünceleri silmektedir. Yine Ayetullah Hamenei'nin yıllık buluşmalarının önemli getirilerinden biri, edebiyat ve şiir alanında yeni ve genç yetenekleri keşfetmektir. Bu yetenekli gençlerin birçoğu, hatta yaşadıkları kentte ve eyalette bile pek tanınmazken, bu buluşmaya katılmaları onların gelişmesine vesile oluyor. Bundan başka bu buluşmalara Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Tacikistan gibi ülkelerden de şairlerin katılması, bölgede ve dünyada Fars dili ve edebiyatının eski ihtişamının ihya edilmesine katkı sağlıyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin Fars dili ve edebiyatını ihya etmek üzere attığı seçkin adımlardan biri, İran'da Kültür Akademisi açmaktı. Ayetullah Hamenei bunun bir zaruret olduğunu belirterek bizzat açılması için gereken zemini hazırladı. Dil Ayetullah Hamenei'ye göre fikir ve kültür aynasıdır. Bu yüzden bazen bir beyt şiir veya güzel bir marş bir milleti harekete geçirebilir. Yine ilginçtir ki İran İslam Cumhuriyeti'nin milli marşı da Ayetullah Hamenei'nin çabalarının ürünüdür. Önceki milli marş, İnkılabın başında ve alelacele yazılmıştı. Ayetullah Hamenei bu marşın nizamın şanına yakışmadığını belirterek şairleri ve sanatçıları göreve çağırdı ve işin çerçevesini belirledi ve böylece yeni milli marş yaratıldı.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin 32 yıllık liderliği döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarında etkisini ele aldığımız dizi sohbetimizin 6. bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada arzu edersiniz bizi www.parsuday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Nemeki, İslam ülkelerinin sağlık bakanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı. Hüseyin Ekberi, Afganistan'daki güvensizliğin nedeni Amerikalılar olduğunu belirtti. İran'da yabancı uyruklulara yaptığı hizmetlerden dolayı övgü geldi. İran gemileri Rus donanması geçiş törenine katılacak. Grossi, Viyana görüşmelerinin askıya alınması ajansı olumsuz bir duruma sokacağını belirtti. Paris Journal, Amerika İran'a karşı yeni yaptırımlar peşinde olduğunu belirtti. Moskova Kürt Film Festivali'nin iki Rusya'nın başkenti Moskova'daki Ekim Sinema Merkezi'nde İran yönetmenlerin bir uzun metrajlı film ise 8 kısa metrajlı hikaye ve belgesel filmin gösterimiyle düzenlenecek. Erdoğan, kendi açımızı da inşallah yıl sonuna kadar üreteceğiz. Türkiye'de son 24 saatte 226.513 COVID-19 testi yapıldı. 7.667 kişinin testi pozitif çıktı. 50 kişi hayatını kaybetti. Türkiye, su israfı, kuraklık riskleri ve zayıf tarım ve hayvancılık açısından 138 ülke arasında 48. sırada yer alıyor. Bağdat'taki kanlı saldırıya terör örgütü IŞİD üstlendi.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Mm-hmm.